Ayrım 38, sayfa 512. Uraz nerede olabilirdi? Ne yapıyordu? İşte, Tursen az kaldı bağırmıştı bu sözcüğü. Daha iyi görebilmek için yastıklarından doğruldu, sonra gövdesinin koca kitlesini yastıklara bıraktı yeniden. Gelen binici Uraz değildi, sadece bir haberciydi. Osman Bey'in akrabalarından birinin adamıydı ve son anda hastalanarak yatağa düşen efendisinin gelemediğinden ötürü bağışlanmasını dilediğini söylemek için son hızla gelmişti. Tursen yüksek ağaçların gölgelerine baktı. Gölgeler uzuyor, yapma göle kadar uzanıyordu. Ama gölgeler gölün çevresini kaplayıp serinletinceye kadar şölen başlamayacaktı. Belki de o zamana değin. Hiç kimse, hiç kimse Uraz'dan söz etmese o ana dek diye dua etti içinden Tursen. Sanki duası kabul edilmiş gibi, kader miydi, Osman Bey'in işmarı mıydı yardım eden, o anda çalgılar çalmaya başladı. Tanburun yakarışları, gümbür deyen davul, okşayan zurna. Gizemli bir sessizlik oldu o anda. Bu ülkede durumu ya da soyu ne olursa olsun herkes tutkuyla severdi müziği. Ve o gün müziğin hizmetindekiler sanatlarında ün yapmış, çayhanelerin sayvanlarında, çarşıların üstü örtülü ara sokaklarında, büyük evlerde, yoksul evlerde, cenazelerde, törenlerde, yıllardır çalgı çalmış adamlardı. İlde bir zamanlar çobanlık etmiş, türkü söylemede ustalığı ve şaşmaz belliği ile ün yapmış, yaşlı bir adam onlara eşlik ediyordu. Tursen hepsinden çok çobanı dinliyordu. Adamın sesinde esen rüzgarın fısıltısını, boyatmış pelinlerin hışırtısını, karanlık basarken konak yerlerine yakılan ateşlerin dumanları gibi hüzünlü türküleri duyuyordu. Tanıdık ezgi yükseldikçe önce zurna, sonra tambur, sonra davul ve en sonunda insan sesi bu ezgilerin en eskisini, belki de çağdan çağa, sayısız atlıya, hesabı bilinmez kervana sonsuz yollarında, sonu gelmez serüvenler söyleyen türkü yükseldikçe Tursen tüm duyularının, kafasının ve yüreğinin huzura kavuştuğunu hissetti. Yaşlı çoban bir kez daha ezgiyi alıp ona koşmalar, efsaneler, masallar, öyküler düzdü. Tursen'in kocaman başı, çizik çizik yıpranmış yüzü, ezgiyi yumuşak ve ağır izledi. Birden ensesinin kasıldığını, bir odun parçası gibi dik ve sert hale geldiğini hissetti. Türküde Uraz'ın adı geçmişti. Olamazdı. Allah aşkına olabilir miydi bu? Uraz'ın adı o büyük başarıların, efsanelerin arasında söylenebilir miydi? Çağların ününe Uraz katılabilir miydi? Böyle bir şey duyabilmesi için Tursen'in duyuları bozulmuş, aklı yitmiş, cin çarpmış olması gerekti. Çünkü yeniden duydu oğlunun adını ve türkünün anlattıklarını tanıdı. Uraz'ın dönüşü, serüveni ve yüksek adaletiydi anlatılanlar. Bu çıldırdığının belirtileriydi, kutsal hastalığın. Öyleydi de neden Vali Osman Bey'e doğru eğilip yavaşça, "Söylentiler kente dek ulaştı," dedi. Ve Osman Bey, İnan olsun hepsi doğru diye yanıtladı. Ve ne malikane ahalisi ne de bölgenin çopendozları hiçbir şaşkınlık göstermemişti. Bazıları türkünün sözlerini ihtiyar çobandan önce söylüyordu. Tursen'in gözleri Salih'i aradı. Ve sadece onun yüzündeki hakkı elinden alınmış, oyuna getirilmiş insan anlatımı oğlunun şaşırtıcı kaderine inanmaya zorladı onu. Ve içinden bağırdı. ''Uraz, neden burada değilsin Uraz? En güzel gününü kaçırıyorsun, lekeliyorsun onu.'' Gölgeler havuzun kenarlarına erişmişti. Osman Bey Salih'i omuzundan tutup şölen yerine doğru götürdü. Bağdaş kurup kendine ayrılan mindere oturan herkes, en sade konuktan Osman Bey'in kendisine kadar herkes, haklarını, tutkularını ve dertlerini bir an unutup, gözlerinin önüne serilen güzelliği, harika düzeni ve süsleri ve bu dekor içinde öbür konukları seyretti. Hangi yanda oturmuş olurlarsa olsunlar, güneşin eğik ışınları altında bir ayna gibi gökkuşağı renklerini yansıtan gölü, yerlere yayılmış orayı bir cennet yoluna döndüren, peygamberin konuklarına yaraşır divanlar, minderler ve dinlenme yerleri oluşturan parlak renkli halıları ve yastıkları görüyorlardı. Zengin giysiler de bu görkeme uyumlu düşüyordu. İran'ın pırıltılı, çiçekli ipeklileri, harika dokulu nefis bozkır yünlüleri, altın ve gümüş simli Hint kumaşları. Bu kabarık dökümlü giysiler için öylesine bol kumaş harcanmıştı ki her biriyle daha birkaç adam rahatça giydirilebilirdi. Kumaşlar ve modelleri öylesine değişik, zengin, renkli, desenli, süslüydü ki orada toplanmış yüzlerce çapan içinde birbirine eş olan yoktu. Yeşim taşı ya da taze filiz yeşili, gül, çilek ya da şafak pembesi, gök ya da cehennem taşı mavisi, kuru yaprak ve safir sarısı, mor, al, kırmızı, eflatun, fil dişi beyazı, güvercin grisi, tek renkli, kalın ya da ince çizgili, altın ve gümüş işlemeli, dolup taşan dallı kumaşlar ve bu çiçek açmış giysiler görkemli sarıklarla taçlanmıştı. Ve bu nefis göz kamaştırıcı yumuşaklığın ortasında çopendozların kaba deri ceketleriyle kurt kürkünden başlıkları, yabanıl diken bürümüş sert ağaç kütükleri gibi göze batıyordu. Konukların en yoksulu, en sümsüğü, en çirkini bile tüm bu zenginliğin ve kudretin bir parçası olma duygusuyla ve onlarda kendi yansımasını hayal ederek yoksulluğunun ve zavallılığının yükünden kurtulmuştu. Kaderin yüzüne güldükleri de kendi varlıklarının, kudret ve başarılarının, öbürlerininkinin de katkısıyla desteklendiğini, büyüdüğünü, yüksele yüksele o zamana kadar erişemedikleri bir düzeye ulaştığını hissettiler. Şölenler Gölü'nün çevresinde hiç kimse Salih kadar bu böbürlenme sarhoşluğuna kapılmamıştı. Şölen kendini beğenmişliğini iyice ortaya dökmesi için eşi bulunmaz bir fırsat sağlamıştı ona. Tüm bu görkem neye? Tüm bu şatafat neye? Onun için, Salih için. Bu efendiler ve başkanlar kalabalığın ilin şimdiye kadar görmediği, böylesine büyük bir toplantıda bir araya getiren hangi yıldızdı? Kralın filaması, hemen önünde mavi sarı brokar bir yastığa dikilmiş. Elinin kolayca erişebileceği denli yakınında. Salih'in elinin zafer kazanmış, yenilmez, eşsiz Fatih Salih'in elinin. Konuklar çapanlarının kıvrımlarını düzeltip kollarını sıvayıp baçaların değerli ibriklerden döktüğü sulara açık avuçlarını uzatırken Salih durmadan filamayı taşıyan yastığı düzeltiyor, bir parmak boyu ya da bir kıl payı ileri geri yana itiyor, hep rüzgara karşı olmasını ve kumaşın durmadan dalgalanarak onun şanına şan katmasını istiyordu. Salih'in yanında oturan Tursen dosdoğru ileri bakıyor, bakışları havuzu, konukların başlarını, ağaçların tepesini aşıyor, gözlerini ne kıpırdatıyor ne de kırpıyordu. Ne Salih'i ne yastığını görmüyordu. Orada hiç kimseyi görmediği gibi, hiçbir duygu hissetmediği gibi. Yalnız tüm acıya kesmiş bedeni sağ yanındaki boş yeri, boşluğu, açık yeri hissediyordu. Uraz orada değildi, Uraz artık yaşamıyordu. Bir anda Tursen onun öldüğüne o denli inandı ki buna kitapların kitabına el basardı. Türkülerle ün salmış bir adam ateşin başına oturmuş, bir sakat olarak bütün ömrünce o türküyü dinlemeye nasıl dayanabilirdi? Ve o anda Tursen Uraz'ı o denli iyi anladı ve içinde hissetti ki kendisi Uraz oldu sanki. Ve sevgili aygırını bozkıra sürdü. Orada kendi kemikleriyle aygırının kemikleri aynı tümseyin altında yatan, geçmiş zamanların şanlı kahramanları gibi sonsuzluğa dek uyumak için. Havuzun her iki yanında birer hizmetkar bulutu belirdi. Bunlar ağaçların ardına gizlenmiş açık hava mutfaklarından 20 çeşit sarı, yeşil, pembe, mor, dağ gibi pilavlar, kızarmış kuzu butları, koyun eti geçirilmiş şişler, piliçler, tatlılar ve acı salçalar taşıyorlardı. Uşaklar ve baçalar kolları ileride sıra olup durdular. Yemekleri konuklara sunmaya başlamak için Osman Bey'in işbarını beklediler. Salih daha fazla dayanamadı, birden Tursen'e dönüp, ''Oğlum kral bayrağını selamlamaya gelemeyecek denli hasta mı?'' diye sordu. ''Oysa bana dediklerine göre...'' O anda Osman Bay uşaklara işmar etti. Ne o işmarını ne de Salih sözlerini bitirebildi. Bir çığlık onları taş kesmişti. Oradaki tüm konuklar bu tür çığlığı bozkırda duymuşlardı. Ama bu şimdi işittikleri öylesine zorlu, çılgın, tiz bir çığlıktı ki hepsinin ta iliklerinde yankılandı. Hava titredi, su ürperdi ve yaprakların gölgeleri arasında dört nala gidişinin hızıyla çimenlere yapışırcasına uçan bir at fırladı. "Cahil!" diye mırıldandı Tursen. Eğer boştu. Uraz aygırını acımış, kendine değil diye düşündü Tursen. Ağaçlarla göl arasındaki yol böyle bir atılım için tehlikeli olabilecek denli dardı. Ahırlarda ve avlularda görevli olanlar, "Çılgın at, kaçmış, binicisiz!" diye bağırıştılar. Konuklardan korkanlar oldu. Bunlar kent tacirleriydi. Kınalı sakalları, giysilerinin yenleri, sarıkları ileri geri oynuyordu. Kalkacak gibi oldular. Atlara alışık olanlar, "Yerlerinizde oturun, hayvanı çopendozlara bırakın," dediler. Cahile en yakın 3 çopendoz atın yularına ağzına atılmaya hazır ayağa kalkmışlardı. Ama cahil onlara yaklaşınca onca deneylerini ve yürekliliklerini bir yana bırakıp geri sıçradılar. Çığlık tekrar tekrar duyuluyor, sanki cahilin göğsünden geliyordu. O sırada aygır tek bir hareketle çark etti, geriye döndü. Hızını azaltmadan göl boyunca koştu. Yanlarda oturanlar atın karnının altına uzanmış bir adam gördüler. Ancak bir inilti, bir soluk, bir iç geçiriş için vakit bulabildiler. Adam gözden kaybolmuştu. Ama atın gözlerden ırak yanından öylesine çabuk ve kolayca eyerin üzerine çıkmıştı ki dostu düşman onun kim olduğunu hemen tanıdılar. "Maymana, Katagan, Mezar-ı Şerif atları, Uraz," dediler. "Uraz," diye tekrarladı hara sahipleri. "Uraz," diye fısıldadı Osman Bey'in adamları. "Uraz, Uraz, Uraz." Bu at içeriden ve dışarıdan Tursen'in kulaklarına vurdu çarptı. Peygamber hakkı için Uraz yaşıyordu. Hem de ne çılgıncasına. Demek gizlice uğraştıkları, onunla cahilin bozkırda gün doğumundan gün batımına dek uğraştıkları buymuş. Sakatlanmış bile olsa, adı Uraz olursa, büyük bir çopendozun her zaman büyük bir çopendoz olacağını göstermek. Tursen kafasında tek bir imge halinde sakat biniciyle harika atın gün be gün, saat be saat nasıl çalıştıklarını, eğitildiklerini, birleştiklerini gördü. İblis, şölenin kıvamını bulduğu şu anda bir hayalet, bir şimşek gibi ortaya çıkıvermek için her şeyi planlamış, düzenlemiş, hesaplamış, hazırlamış. Töresel bir şöleni kesmeye, konukları ve ev sahibini şaşırtmaya, töreleri, yol yöntemi, ağırbaşlılığı, alçak gönüllülüğü atının nalları altına almaya hakkı var mıydı, yok muydu? Tursen şaşkın başını şiddetle salladı. Artık bilmiyordu. Öylesine çok şeyde yanılmıştı, öylesine yanılmıştı ki. Şimdi koşunun gümbürtüsü ardına doğru geliyordu. "Havuzun bu yanında," diye düşündü Tursen. "Bakmayacağım." Ama tüm kararlılığına karşın çevresindeki heyecan onu bakmaya zorladı. Başında kurt postundan başlığı, sırtında sadece ince bir gömlek, kamçısı dişlerinin arasında Uraz'ın eğerinden atladığını, tek ayağı üzerine indiğini ve bir eliyle cahilin eğerine tutunmuş olduğu halde atın gidişine ayak uydurduğunu gördü. Acı ve öfke Tursen'in yüreğini aynı şiddetle dağladı. "Sersem budala, deli köpek," diye bağırdı içinden. "Öteki bacağını da kıracak, deli. Koltuk değnekleri yerine tekerlekli arabayla dolaşmaya mahkum olacak." Uraz bir yandan havuzu fır dönerken aygırının sırtına çıkmıştı bile. Kim bilir kaç kez cahil onu yerden kaldırdı, diye düşündü Tursen. Yabanıl çığlık bir kez daha havayı sarstı. Uraz başlığını çıkarıp elinde salladı, öne doğru fırlattı, eğerinden aşağı daldı ve başlığı başında yeniden eğerin üstünde göründü. Birçok konuk onu alkışladı. Bundan sonra sanki yeteneklerinin sonuna geldi Uraz. Cahilin boynuna yamyası uzandı. Yüzü atın yelesine gömülü, yeni bir numara yapmadan havuzun çevresinde dört nal koşturdu atını. Bir daha, bir daha ve bir daha. "Yeter, yeter," dedi Tursen içinden. "Bir insanın yapabileceği her şeyi yaptın. Denetleyecek, kanıtlayacak bir şey kalmadı artık. Geldiğin gibi git. Bundan sonra rezil olacaksın, bozacaksın her şeyi." Gerçekten de konuklar kendi hallerine bırakılınca birer birer kurtuluyorlardı büyüden. Gözler Uraz'dan ayrıldı, fısıldaşmalar başladı. Osman Bay Salih'in ardından Tursen'e eğildi ve alçak sesle, "Oğlum, bize daha başka soylu gösteriler hazırladı mı?" diye sordu. Tursen "sanmam" demek niyetiyle ağzını açtı ama ağzından şu sözlerin döküldüğünü işitti. "En güzelini, elbette." Bunun üzerine Salih, "Hani nerede kaldı öyleyse bu büyük marifete ey Tursen? Sen de bizden iyi biliyorsun ki Uraz'ın dağarcığında artık bir şey kalmadı," dedi. "Bekle, göreceksin," diye homurdandı Tursen. Sözlerinin güven ve gerçeklikten yoksun olduğunu kendi kulakları da işitti. Oğlunun ne istediğini artık anlayamıyor, sezemiyordu. Salih omuz silkti. Kral filamasını taşıyan yastığın brokar kumaşını okşadı ve kesik bir kahkaha ile Osman Bay'a döndü. O sırada konukların Uraz'a duyduğu öfke artıyordu. Bazıları kendilerine karşı saygısız davranıldığını düşünüyor, bazıları da kokularını duydukları nefis yemekleri tatmak için sabırsızlanıyordu. Uraz büzüldükleri yastıklara öylesine yakın geçiyordu ki dört nala giden cahil onlara neredeyse sürtünüyordu. Tek yanlış bir adım vurulup yaralanmaları için yeterliydi. Giderek daha yüksek sesle bunu belirttiler. Salih'in ardından Osman Bey yeniden Tursen'e doğru eğildi. Artık gülümsemeye çalışmıyordu. Acele acele, Uraz kendinde değil, talihsizliğinin etkisi. Sen kesin olarak... Bekle, bekle, göreceksin diye bağırdı Tursen. Aynı kelimeleri bir dakika önce Salih'e söylemişti. Ama bu kez kelimeleri inancın, içtenliğin gücünü taşıyordu. Ve pişmanlığın. Ah, nasıl olmuştu da Tursen Uraz'ın bittiğine, tükendiğine, kendini boşuna harcadığına inanabilmişti? Yaşlı budala, kocamış bunak, nasıl olmuştu da Uraz'ın dönüşlerini giderek daha küçülttüğünü fark etmemişti? Tıpkı durup pençe atmadan önce bozkır kartallarının, şahinlerinin gitgide daha küçük daireler çizerek dönmeleri gibi. Osman Bey başını üzüntüyle salladı ve kesin bir sesle, ''Çok geç dostum, sen durduramazsan ben mecbur olacağım.'' Malikane'nin efendisi sürdüremedi konuşmasını. Tüm konuklar birden irkildi. Mırıltı ve suçlamaların üzerinde davulun soluğu, tınlaması ve gümbürtüsü duyuldu. Osman Bey kaşlarını çattı. Kimin buyruğuyla çalgıcı? Ama çalgıcı suçlu değildi. Davul başkasının ellerindeydi. Peştu reisinin adamı gibi hareket eden omuzu tüfekli, bakışları alaylı, uzun boylu ince yabancının... Vuruşlarının bozkır davulcularının ritmiyle ortak hiçbir yanı yoktu. Onun ellerinde onun çaldığı davul derin, yakıcı çağrısı, insanın kanına bir neşe ve meydan okuma türküsü gibi giren yabanıl bir ses olmuştu. Birdenbire vurgulu, tiz, çın çın kendinden geçmiş ve insanı kendinden geçiren bir ses Uraz'a doğru yükseldi. Heya heya anam Sasana, heya heya tek boynuzlu koçu. Heya heya, hayat al senden yana. Heya heya. Uraz dört nala gidişini kesmeden yüzünü gömdü, yeleden başını kaldırdı ve bedenini aygırın boynundan ayırıp doğruldu. Tursen oğlunun ağzında kurt gülüşünü gördü. Oyunun doruğuna yaklaştığını hissetti. Ve tek bir isteği, tek bir acısı vardı. Uraz'a yardım etmek. Çünkü geçmişin bir sürü anısı arasından atının şaşılası bir atlayışla üzerine çıktığı kulübenin damında Uraz'ın ''Baba senin için ne yapabilirim?'' diye bağıran, yakaran sesini duyduğu an belleğine dolmuştu. Ve yüreğinin içinden Tursen ''Oğlum, oğlum senin için ne yapabilirim?'' diye bağırdı. O anda Uraz ortasında Osman Bey, Salih ve Tursen'in oturduğu insan sırasının ardındaki çimendikte fırtına gibi koşturuyordu atını. Ve sanki babasının seslenişini duymuş gibi Uraz bütün gücüyle bağırdı. ''Çekil ey büyük Tursen, sağa doğru çekil.'' Tursen hiç düşünmeden ellerini halıya dayadı. Hala bağdaş kurmuş durumda bedenini yastıklardan kaldırdı ve tek bir çabayla yanındaki boş yere oturttu. Daha tamamlamadan hareketini cahilin soluğu kasılmış ensesini ısıttı ve kocaman insan suretinde sarmaşık gibi bir şey kendisiyle Salih'in arasında açılan aradan çözülerek süzüldü ve brokar yastığa uzandı. Tursen'e tüm çevresinde zaman ve hareket sonsuzluğa dek durmuş gibi geldi ve aynı zamanda düşünceler kafasının içinde koşuştu, çarpıştı, çatırdadı. Demek Uraz'ın planladığı buymuş. Cambazlık hünerlerinin en güç, en tehlikelisi. Çopendoz'un tek üzengiye asılı olarak kendini ileri fırlatması, uzanması, havada yüzüyor gibi asılı kalması, hasmından tekeleşini koparıp alması, yukarı doğru uçması, mucizeye benzer bir hareketle eğrine oturması. Büyük buzkaş ile bunu yapayım derken kendini sakatladı diye düşündü Tursen kendi kendine. Orada dengesini sağlayan sağlam bir bacağı vardı. Şimdi olanaksız öbür bacağını da feda edecek. Sersem, kendini beğenmiş sersem, soytarı. Ama Tursen nedenle hakaret sıralasa bir türlü öfkesi kabarmıyordu. Uraz'ın bu korkunç tehlikeyi onu seyredenler için göze almadığını biliyordu. O sonu gelmez kendi kendini aşma ihtiyacıydı ona bunu yaptıran ve Tursen dua etmeye başladı. Şeytan, oğlumu pençesine alan ey ateş şeytanı! Peygamber bugün seninle birlik olsun. Sarmaşık dalgalandı, titredi. Tursen'in böğrüne çarptı. Bir kemiğini kırdı diye düşündü Tursen. Ve sonra solunda bir boşluk kaldı. Harika bir boşluk. Ve ardında bir dört nala gidiş. Harika bir gidiş. Gözleri brokar yastığa kaydı. Boştu. Tursen kendini geriye attı. Uraz kralın flaması başlığında dalgalanarak son hızla uzaklaşıyordu. Sessizlik, hayranlık mı, inanmazlık mı, öfke mi yoksa yapılan hakaretin şaşkınlığı mı? Öylesine ağır, öylesine yoğundu ki Tursen'e hiçbir şey ve hiç kimse bu sessizliği bozamaz gibi geldi. Hangi yandan, ağaçların arasındaki hangi geçitten Uraz gözden kaybolacaktı? Flamayı hangi bilinmez köşede, bozkırın hangi gizli tümseyinde saklayıp gözlerden ırağa gömecekti? Salih kalkmaya davrandı ama solunu getiremedi. Gölün ucunda Uraz kaçmak yerine döndü ve cahil bir daha ileri atıldı. Müthiş hızının rüzgarı Uraz'ın başarıyla salladığı bayrağın kumaşını doldurdu. "Allah'ım ne yapmak istiyor?" diye fısıldadı Tursen. Bir saniye sonra o da herkesle beraber anladı. Boş bıraktıkları yere gelince cahil şahlandı, Uraz'ın bedeni atın yelesi boyunca yukarı dineldi, flama uzanmış kolun ucunda titredi, bir cirit gibi havada uçtu ve tahtasının sivri ucu yastığın ortasına saplandı. O anda Tursen yaşamında ilk kez kendini tutamadı. Kocaman ellerini göğe kaldırdı ve daha önce hiç duymadığı çatlak gürleyen bir sesle "Helal, helal!" diye bağırmaya başladı. Tüm çöpendozlar ona katıldı, sonra da konuklar. Ve Hayat Al'ın elindeki davul sıçradı, yuvarlandı, dans etti. Peştu aşireti reisi silahını havaya sıktı. Uraz atının sırtından kayarak indi. Tursen'i hafifçe sola itip kendisini onca zamandır bekleyen yerine oturdu.